Ayrım 21.
Yani Osmanlı aydını şimdiye dek emir komuta zinciri içinde kışlada veya cephede tanıdığı halkıyla ilk kez Anadolu'da üstelik eşit koşullar altında karşılaşmaya başlamıştır böylece. Örneğin Şevket Süreyya Aydemir bu gerçeği anılarında bütün çıplaklığıyla anlatmaktadır. Gerçi Şevket Süreyya öğretmen okulunu bitirmiştir. Yani asker değil öğretmendir. Ama hem öğretmen okuluna askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra geçmiştir, hem de daha okul bitmeden Birinci Dünya Savaşı patladığı için gönüllü askere gitmiş ve yedek subay olmuştur. Anadolu'ya da Sarıkamış'taki birliğine katılmak üzere ilk kez subay olarak geçmiştir. Ne var ki Doğu cephesindeki ordu kıtaya katılmasından kısa bir süre önce Sarıkamış'ta Ruslara karşı büyük bir yenilgiye uğramış ve tam 90 bin kişi ölmüştür. Ve bu bozgunun anıları henüz tazedir. İnsanlar hala canlı olarak yaşamaktadırlar bu anıları. Nicedir Turan düşleri gören ülkücü genç Şevket Süreyya ilk kez çıktığı İstanbul'dan bin küsür kilometre ötede karşılaştığı bu çarpıcı gerçekler karşısında gerçekten çok şaşırmıştır. Kim bilir Şevket Süreyya'nın Turan düşünü gerçekleştirmek uğruna koşarak gittiği Orta Asya'nın daha kapısında Azerbaycan'da ansızın karşılaştığı Kızıl Ordu'nun anaforuna kolayca kapılarak 180 derecelik bir dönüşle Türkiye Gizli Komünist Partisi'ne üye olmasının temelinde de kısa bir süre önce tanık olduğu bu çarpıcı gerçeklerin hiç mi rolü olmamıştır acaba? Çünkü bu gerçeklere göre kumanda altında her şeyi yaptırabildikleri bu insanların arasında İstanbullu bir başçavuştan başka okuma yazma bilen hiç kimse yoktur. Bölükte hangi dinden olduğunuzu doğru dürüst bir ve kati olarak bilen kimse de yoktur. Şevket Süreyya'yı asıl şaşırtan ise bu askerlerin hangi ulustan olduklarını da bilmemeleridir. Biz hangi millettiniz diye sorulunca her kafadan bir ses çıkmıştır. Biz Türkler değil miyiz yahu deyince de hemen estağfurullah demişlerdir hep bir ağızdan. Yani karşısında dehşetli şaşırmış da olsa Şevket Süreyya'nın bu acı gerçeklerin tek sorumlusu olarak Osmanlı yönetimini gördüğü konusunda da galiba hiç kuşku yoktur görüldüğü kadarıyla. Lakin Şevket Süreyya'nın bu düşünceleriyle 1925 yılında Türkiye Komünist Partisi yöneticisi olarak yargılanıp 10 yıla mahkum edildikten sonra gönderildiği Afyonkarahisar hapishanesinde birlikte yattığı mahkumlar hakkındaki düşünceleri arasında önemli farklılıklar olduğu da doğrusu kuşkusuzdur. Çünkü birincisinde emir komuta zinciri içinde tanıdığı bu insanlarla şimdi bir anlamda eşittir. Yani kendisi de artık subay değil, tıpkı onlar gibi mahkumdur, sıradan bir insandır. Dolayısıyla bu insanlarla eşit koşullarda karşılaşıp biraz daha yakından tanıyınca sorunlarının eğitimsizlikten değil, üretim ilişkilerinin yapısından kaynaklandığının, bireysel değil toplumsal olduğunun da farkına varmıştır hemen. Nitekim hudutları da ordunun hareketlerine göre genişleyip daralan, bin yıldır sahiplendiğimiz bu topraklara galiba henüz yerleşememiştik diye yazmaktadır anılarında. Ama gene de Şevket Süreyya'nın tıpkı bir trapez cambazı gibi bunca kısa bir süre içinde hızla bir uçtan öteki uca panturanizmden komünizme savrulabilmesini temelinde cephede karşılaştığı bu çarpıcı gerçeklerin önemli bir katkısının bulunduğunu yadsıyabilmek de galiba olanaksız olsa gerektir bizce. Kim bilir daha 1912 yılında Yusuf Akçura ile Ferit Tekin kurdukları aşırı Türkçü görüşleri savunan Milli Meşrutiyet Fırkası'na katılmış ve o partinin yayın organı İfham gazetesinin yazı işleri sorumluluğunu üstlenmiş Mustafa Supi'nin de 7-8 yıl gibi kısa bir süre içinde Türkiye Komünist Partisi'ni kuracak ve ilk genel sekreteri olacak denli değişmesinde gerçekten 1913 yılındaki Sinop'a sürülmesinin hiç mi rolü olmamıştır acaba? Kısacası aydınların kürek cezalarını çekmek üzere artık Anadolu'ya sürgün edilmek zorunda kalınması, o güne dek halklarıyla ancak kışlada veya cephede karşılaşmalarına olanak veren düzeni de değiştirmiş ve onları Anadolu hapishanelerinde birlikte yaşayarak daha yakından tanımalarına neden olmuştur. Dolayısıyla gene hiç kuşku yok ki düşünce dünyamızın gelişmesi açısından da büyük değişikliklere yol açmıştır bu durum. Bu uygulama Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra da sürdürülmüştür gördüğümüz kadarıyla. Örneğin daha büyük millet meclisi hükümetleri döneminde 1921 yılında Halk İştirakiyum Fırkası yöneticisi Solcu Aydınlar İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak hıyanet-i vataniye suçundan 15'er yıl kürek cezasına çarptırılmışlar ve Anadolu hapishanelerine sürgün edilmişlerdir. Ve sürmüş gitmiştir bu uygulama Cumhuriyet döneminde de. Hatta bununla da yetinilmemiştir galiba. Yani aydınlar gene kürek cezasına çarptırılarak Anadolu hapishanelerine gönderilirlerken artık onlara ayrıca bir de sürgün cezası verilmeye başlanılmıştır. Örneğin Hüseyin Cahit Yalçın da İstiklal Mahkemesi'nce 1,5 yıllık sürgün cezasına çarptırılmıştır 1926'da ve Çorum'a sürgün edilmiştir. Bilindiği gibi bu yeni cezaya göre hükümlü her gün sabah ve akşam karakola uğrayıp imza vermek koşuluyla belirli bir kent veya kasabada belirli bir süre yaşamak zorunda bırakılmaktadır. İlginçtir gene Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren aydınlar ve solcular, Marksistler ya da komünistler ve eski İttihatçılar diye iki gruba ayrılarak cezalandırılmışlardır sanki. Örneğin 1925 yılında Türkiye Komünist Partisi yöneticileri hakkında açılan davada İstiklal Mahkemesi'nce Doktor Şefik Hüsnü ve Nazım Hikmet'e bile üstelik gıyaplarında en çok 15'er yıl kürek cezası verilmiş olduğu halde eski iddiatçılara hemen bir yıl sonra 1926'da Mustafa Kemal'e İzmir'de bir suikast düzenlemeyi planladıkları suçlamasıyla açılan davada galiba ince eleyip sık dokumaya da fazla gerek duymadan ölüm cezaları bol keseden yağdırılmıştır. Eski iddiatçılardan İzmit Milletvekili Şükrü, Saruhan Milletvekili Halis Turgut, İstanbul Milletvekili İsmail Can Bolat, Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, Ziya Hurşit, eski Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet, eski Teğmen Çopur Hilmi, Sarı Efe Edip, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, veteriner Albay Rasim, Maliye Eski Bakanı Cavit Bey, Doktor Nazım, Ardahan Milletvekili Hilmi ve Nail Beyler idam edilmişlerdir. Eski İzmir Valisi Rahmi Bey ile yokluklarında yargılanan Rauf Orbay ve Adnan Adıvar Beyler de 10'ar yıl kalabentlik cezasına çarptırılmışlardır. Bu farklı davranış daha sonraki yıllarda da aynı şekilde sürdürülmüştür sanki. Örneğin komünist tevkifatları 1925'ten sonra da sık sık inelenmiştir bilindiği gibi. Daha 1927 yılında Genel Sekreter Vedat Nedim Tör'ün ihbarı üzerine yurda gizlice dönen 1925'te gıyaben 15 yıl kürek cezasına çarptırılmış Doktor Şefik Hüsnü'nün yakalanmasının ardından partinin İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana ve İzmir yöneticileri de gözaltına alınarak tutuklanmışlardır. 1929'da bu kez İzmir'de yeni bir tevkifata girişilmiş ve 35 kişi gözaltına alıp yargılanarak 24 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştır. 1930, 1931 ve 1932 yıllarında da bildiri dağıtırken veya postalarken yakalanan partililer yüzünden çeşitli illerde yapılan tevkifatlarla yeni davalar açılmıştır. 1933'te de Nazilerin Almanya'da bir oldu bittiyle iktidarı ele geçirmeleri üzerine hemen yeni bir komünist avına girişilmiş, aralarında Nazım Hikmet'in de bulunduğu İstanbul, Bursa, Adana ve Edirne'de gözaltına alınmış 20 kişi tutuklanarak Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmışlardır. Bu tevkifatlar çeşitli illerde küçük çaplarda da olsa bildiri postalarken, broşür dağıtırken, propaganda yaparken, orak çekişli bayrak asarken, duvarlara afiş yapıştırırken veya oraya buraya orak çekiş resmi çizerken yakalananlar yüzünden 1934, 35, 36 ve 37 yıllarında da sürdürülmüştür. 1938'de ise Nazım Hikmet'in bir grup harp okulu öğrencisi ve subayla birlikte tutuklanıp tam 13 yıl kesintisiz hapis yatmasına neden olacak o ünlü harp okulu ve donanma davası açılmıştır. 1939 yılında da doğrusu bizce 2. Dünya Savaşı'nın patlamasından çok Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı ile bir işbirliği anlaşması imzalamasının yarattığı şaşkınlıkla bu tür tevkifatlara belki bir süre için özellikle ara verilmiş olsa bile gördüğümüz kadarıyla çok sürmemiştir. Çünkü daha savaş bitmeden 1944 yılında bir yedek subay okulu öğrencisinin cebinde bulunan bir bülten bahane edilerek yeniden çok geniş çaplı tevkifatlara girişilmiştir hemen. Savaşın bitiminden sonra 1946'da çok partili sisteme geçilince kurulan sosyalist partiler de gene aynı yıl içinde kapatılmış ve başta Doktor Şefik Hüsnü olmak üzere bütün Marksistler yeniden gözaltına alınarak tutuklanmışlardır. 1951 yılında da bir yandan TKP tarihinin en büyük tevkifatı gerçekleştirir ve çoğu İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği üyesi olan 167 kişi tutuklanarak çeşitli cezalara çarptırılırken, öte yandan da Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesine karşı çıktıkları için Türk Barışseverler Derneği'nin kurucuları askeri mahkemede yargılanarak cezalandırılmışlardır. Görüldüğü gibi yöneticiler daha Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gözlerini TKP'nin üzerinden neredeyse hiç ayırmamışlardır. Ama ilginçtir, ülkedeki anayasal düzeni yıkarak yerine işçi sınıfı diktatörlüğünü kurmaya çalışmakla suçladıkları bu insanları, çoğunu da ardı ardına birkaç kez olmak üzere hapis cezasına çarptırıp Anadolu'ya sürmekle yetinmişlerdir her nedense. Kuşkusuz 60'lı 70'li yıllarda belirli kurallara bağlı hale getirilerek bütün ülke düzeyinde uygulandığı, yöneticilerce de zaman zaman açıklanan işkence bu insanlar için o yıllarda da söz konusudur. Çünkü Parmaksız Hamdi'nin Sansaryan Han'daki ünlü tabutluklarıyla ilgili öykülerin 1946'dan sonra anlatılmaya başlanıldığı bilinmektedir. Yani o günlerde de tıpkı bugünkü gibi Parmaksız Hamdi'nin tabutluklarında işkenceye dayanamayıp gerçekten intihar edenler bulunabileceği gibi işkenceyle öldürülüp sonra da intihar etmiş gibi gösterilenler de olmuştur mutlaka. Kısacası ülkedeki düzeni yıkıp yerine işçi sınıfı diktatörlüğünü kurmaya çalışmakla suçlanan bu sanıklardan hiçbiri gördüğümüz kadarıyla ta 1970'lere dek ölüm cezası istemiyle dahi yargılanmamışlardır kesinlikle. Sonraki yıllarda güvenlik güçlerince yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanan yargısız ölüm cezası infazı yöntemi de o yıllarda henüz söz konusu değildir galiba. Oysa öte yandan 27 Mayıs 1960'ta Milli Birlik Komitesi'nce kurulan ünlü Yassıada Mahkemesi'nde başsavcı, aralarında ülkenin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve 10 yıldır Başbakanı Adnan Menderes'in de bulunduğu tam 113 kişi için anayasayı çiğnedikleri suçlamasıyla ölüm cezası istemiştir, anımsanacağı gibi. Yüksek Adalet Divanı da ölüm ve ömür boyu hapis cezalarını gerçekten akıl almaz denli bol keseden dağıtmıştır. Başta Celal Bayar ve Menderes olmak üzere tam 15 kişiyi ölüm, 43 kişiyi de ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. Milli Birlik Komitesi de sadece ölüm cezalarının infaz edilip edilmemesi konusunun müzakeresiz ve tutanaksız bir toplantıda yeniden oylanmasına karar vermiş ve yapılan oylama sonunda da Yüksek Adalet Divanı'nın oy birliğiyle aldığı Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'la ilgili ölüm cezası kararlarının yerine getirilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ancak Celal Bayar'ın cezası 65 yaşını bitirmiş olması yüzünden oy çokluğu ile ölüm cezasına çarptırılmış öteki sanıklarla birlikte ömür boyu hapis cezasına çevrilmiştir. Gerçekten bu insanlara her iki tarafta iktidara göz dikmiş olduğu halde niçin böyle farklı davranılmıştır acaba ta 1970'lere dek? Üstelik düzeni değiştirmeyi amaçladıklarını açık açık söyleyen solculara da ölüm cezası verilmesinin düşünülmemiş dahi olması, bu süre içinde nasıl olsa hiçbir zaman iktidarı ele geçirilebilecek denli örgütlenemediklerinin çok iyi bilinmesinden mi kaynaklanmıştır yoksa kim bilir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla 1960'ların ikinci yarısından itibaren artık solculara da ölüm cezası verilmeye başlanılmıştır. Örneğin 17 Temmuz 1968'de İstanbul'a gelen Amerikan donanmasını Dolmabahçe rıhtımına okuldan topluca inerek protesto ettikleri için İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerini derhal cezalandırmışlardır. O gece polis sabaha karşı saat 4'te üniversiteye girerek yurdu basmış, bütün öğrencileri yataklarından kaldırıp sıra dayağından geçirmiştir. Sonra da öldüresiye dövdükleri Vedat Demircioğlu adlı öğrenciyi ikinci kattan aşağıya atarak öldürmüşlerdir. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın o günlerde yaptığı bu olayla ilgili basın açıklamalarından öğrendiğimize göre de Vedat Demircioğlu aynı zamanda TİP üyesidir. Dolayısıyla ölümü de bir rastlantı, bir kaza filan olmasa gerektir doğrusu. Nitekim bu olaya karışan polisler hakkında da şimdiye dek herhangi bir kovuşturma yapılmamış, bir soruşturma açılmamıştır. Yani Vedat Demircioğlu'nun öldürülmesi bizce hiç kuşku yok ki sola verilen ilk ölüm cezası kararının infazıdır. Daha doğrusu ilk yargısız infazdır. Siyasal tarihimize Kanlı Pazar diye geçen 16 Şubat 1969'da Taksim'de düzenlenen yasal toplantıda da gene bir başka tip üyesi Ali Turgut Aytaç aynı şekilde öldürülmüştür. Aynı yıl Eylül ayında İstanbul'daki bir toplantıya katılmaya gelen ODTÜ'lü Taylan Özgür'ün kendisini Ankara'dan beri izledikleri kuşkusuz polislerce Beyazıt alanında öldürülmesi olayının solculara verilmiş tipik bir yargısız infaz kararı olduğunu yadsıyabilmek de olanaksızdır galiba. Nitekim 1972 yılında da tarihimizde ilk kez 3 üniversite öğrencisi genç Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan yürürlükteki yasalara göre böyle bir cezaya çarptırmalarına neden olabilecek herhangi bir suç da işlememiş oldukları halde salt düşüncelerinden dolayı yani açık açık sosyalizmi savundukları için bu kez mahkeme kararıyla üstelik ölüm cezasına çarptırılmışlar ve dar ağaçlarında ipe çekilmişlerdir. İlginçtir, 1965 yılında Cumhuriyet'in ilk günlerinden beri uygulanmakta olan sürgün cezası da Türk Ceza Yasası'nın 18. maddesinde yapılan bir değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır. Görüldüğü gibi egemen çevrelerin sola karşı takındıkları tavır 1965'lerden itibaren birden %100 değişmiştir. Yani bu ikili davranışın 1965'lerden itibaren tersine döndüğünü görmemek galiba gerçekten olanaksızdır. Artık sağcı karşıtlarını değil, solcuları ölüm cezası istemleriyle yargılamaktalar veya yargısız infazlarla cezalandırmaktadırlar. Hiç kuşku yok ki bütün bunların nedeni Türkiye İşçi Partisi'dir. Çünkü Türkiye İşçi Partisi bütün yasal koşulları yerine getirerek bir genel seçime katılmaya hak kazanmış tarihimizdeki ilk sosyalist partidir. Bilindiği gibi tip 13 Şubat 1961'de bir grup sendikacı tarafından kurulmuştur. Ama ancak Şubat 1962'de parti genel başkanlığına Mehmet Ali Aybar getirildikten sonra hem bir sosyalist parti haline dönüşmüş hem de hızla gelişerek 1965 seçimlerine 51 ilde katılma hakkını kazanmıştır. Seçimlerde de gene tarihimizde ilk olarak 15 sosyalist milletvekilinin parlamentoya girmesini başarmıştır. Bu 15 sosyalist milletvekilinin meclisteki çalışmaları da gerçekten çok başarılı olmuş, bütün ülkede büyük yankılar uyandırmıştır. Ancak partinin başarısı sadece parlamentodaki çalışmalarla da sınırlı kalmamıştır. Örneğin bir yardan işçiler arasında örgütlenerek gene tarihimizde ilk kez bir sosyalist işçi sendikaları konfederasyonunun diskin kurulmasını sağlarken öte yandan da gene tarihimizde ilk kez üniversite gençliğiyle organik bağlar kurmayı başarmıştır. Sosyalist düşünce gençlik arasında da hızla yayılmış birçok sosyalist gençlik örgütü kurulmuştur. Kısacası tip olayı gerçekten tarihimizdeki ilk kez sosyalistlerin de artık iktidar olabileceklerini gözler önüne seren somut bir örnek olmuştur bizce de. Nitekim egemen çevreler de bu olayı aynı anlamda yorumlamış olsalar gerek ki davranışları birden değişmiştir. Doğrusu tipin bu başarısının temelinde başta Nazım Hikmet olmak üzere Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Aziz Nesin ve bunun gibi solcu yazarlarımızın çok büyük katkılarının bulunduğunu yadsıyabilmek de olanaksızdır. Bu beklenilmedik gelişme karşısında çok şaşıran egemen çevrelerin ilk yasal önlemlerinden biri olarak sürgün cezasını kaldırmayı düşünmeleri de acaba bu gerçeğin bilincine varıldığının bir göstergesi midir, kim bilir? Çünkü yukarılarda da değinildiği gibi aydınlarımızın daha önceleri ancak kışlalarda veya cephelerde karşılaşabildikleri halklarını gerek cezalarını çekmek üzere gönderildikleri Anadolu hapishanelerinde gerekse sürgün cezasıyla belirli bir süre yaşamak zorunda kaldıklarını Anadolu kasabalarında daha yakından tanıma olanağı buldukları da doğrusu kuşkusuzdur. Ayrıca gördüğümüz kadarıyla CHP tek parti iktidarı döneminde düşüncelerinden dolayı cezalandırılıp Anadolu'ya sürülenler de sadece solcu aydınlar olmuştur galiba. Solcu olmayan aydınların ise ya kendileriyle anlaşıp iktidara ortak olmalarına izin verilmiştir ya da bir punduna getirilip genellikle de bir olağanüstü mahkeme kararıyla boyunları vurdurulmuştur sanki. Bu kural da ilk kez 1950 yılından sonra mı bozulmuştur ne? Üstelik görgü tanığı olduğumuz 1950-1960 arasındaki DP iktidarı döneminde yargılanıp tutuklanan solcu olmayan aydın sayısı hiç kuşku yok solcu aydınlardan birkaç kat daha fazla olsa gerektir doğrusu. Hele hele 1955 ile 1960 arası için DP'li aydınlarla CHP'li aydınlar arasındaki eski bir kan davasının yeniden hesaplaşıldığı yıllar denilse yeridir. Ama ne var ki solcu olmayan bu aydınlar da cezalarını hem büyük kent hapishanelerinde hem de bu hapishanelerde özel olarak hazırlanmış bölümlerde çekmişlerdir genellikle. Nitekim kendileri de bu koğuşlardan Hilton diye söz etmektedirler hapishane anılarında anımsanacağı gibi. Dolayısıyla halkını hapishanelerde tanıyanlar da salt solcu aydınlarımız olsa gerektir yani. Hapishanede tanınan suçluluk kompleksi içindeki halk. İlginçtir, öte yandan da gördüğümüz kadarıyla aydınlarımızın eline halkı birazcık daha yakından tanıyabilmeleri için Anadolu hapishanelerinde yatmaktan başka bir olanak da geçmemiştir galiba. Ta 1950'lere dek. Çünkü bilindiği gibi Cumhuriyet'in kurucuları da Osmanlı aydınlarıdır ve üstelik neredeyse tamamı asker veya asker kökenlidir. Dolayısıyla gerek halkla aydınlar arasındaki ilişkiler açısından, gerek ülke yönetimi mantığı açısından bir değişiklik de söz konusu olmamıştır doğrusu Cumhuriyet'in bu döneminde. Sanırız tek değişiklik Osmanlılar döneminde alabildiğine horlanan Anadolu'nun Cumhuriyetçiler döneminde orada bir köy var uzakta, gitsek de gitmesek de o köy bizim köyümüzdür şeklinde şarkılar, oyunlar, manzumeler yazdırtılarak gene alabildiğine ülkeselleştirilmesi olmuştur galiba. Zaten ülkenin ulaşım ve iletişim olanakları da yok denecek kadar azdır. Anadolu'nun birçok köşesine anca atla veya yaya gidilebilmektedir. Ülkedeki ilk ciddi radyo yayını 1937 yılında yapılmaya başlanılmıştır. Yani ta 1950'lerde dahi Anadolu'nun her köşesinden Ankara Radyosu'nu işitme olanağı bile yoktur. Ülkenin kültür başkenti İstanbul'dur ve İstanbul'da yayınlanan gazeteler Anadolu'ya anca trenle gönderilmekte ve birkaç gün sonra ulaşabilmektedir. Bu nedenle aydınların Anadolu halkını hapishanelerin dışında isteseler de tanıyabilme olana zaten yoktur galiba. Bilindiği gibi Anadolu halkı edebiyata da pek girmemiştir ta 1940'lara dek. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yalnız Boğaz'da, yalı ve köşklerde oturan insanları anlatan ve İstanbul dışına kesinlikle çıkmayan edebiyatımız, ilginçtir Cumhuriyet'ten sonra da Anadolu'yu bu kez sanki salt bir mekan, bir dekor olarak ve İstanbullu bir aydının gözünden alabildiğine romantik bir biçimde vermiştir genellikle. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu gerçeğiyle kazara burun buruna gelmiş genç yazarların gördüklerini ve izlenimlerini gerçekçi bir biçimle öyküleştirmelerinden ve romanlaştırmalarından da sanki pek hoşlanılmamıştır. Çünkü bu yazarlar kitaplarının yayımının hemen ardından ya önemli bir devlet görevine getirilmişler, ya milletvekili yapılmışlar ya da zoraki diplomat edilip yurt dışına sürülmüşlerdir gördüğümüz kadarıyla. Böylece de hem kendiliklerinden konu ve biçim değişmeleri hem de kimilerinin suskunluk dönemlerine girmeleri sağlanmıştır sanki.